Üçüncü kaset, birinci yüz. Böylece bölgeyi iki karşıt kampa böldü. İleride görüleceği gibi aynı hata 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da tekrarlanacak ve Balkan İttifakı yeniden Balkanları iki düşman bloğa ayıracaktır. Üçüncü olarak Balkan Antantı, Antant sözcüğünün anlattığı gerçek bir anlayış birliği kuramamış ve askeri bir ittifak olarak kalmıştır. Dolayısıyla ittifakın üzerine oturduğu askeri koşullar değişince Antant'ı sürdürmenin de bir anlamı kalmamıştır. Yugoslavya 1937 yılında Bulgaristan ile bir yakınlaşmaya gittiğinde Balkan Antant'ı temel anlamını yitirecektir. Büyük ölçüde bu zayıflıkların sonucu olarak ve kısmen de mihver devletlerinin durdurulması çok güç olan doğuya doğru genişlemeleri yüzünden Balkan Antant'ının tüm savunma sistemi dağılmış ve Türkiye dışındaki Balkan ülkeleri birbiri ardına Nazi işgali altına düşmüşlerdir. B. Akdeniz İttifakı. Daha önce de belirtildiği gibi 1935 Ekim'inde İtalya Habeşistan'a saldırınca Milletler Cemiyeti Konseyi aldığı bir kararla İtalya'yı saldırgan olarak ilan etti ve daha sonra İtalya'ya karşı üye devletlerin zorlama tedbirleri almaları kabul edildi. İtalya ile tüm ticari ve parasal ilişkiler kesilecek, yaptırımlar yüzünden ekonomik bakımdan zarar görecek devletlere yardımcı olunacak ve yine yaptırımlar nedeniyle İtalya'nın saldırısına uğraması olası devletlerin dayanışma içine girmeleri sağlanacaktı. Bu ortamda İngiltere, İtalya'nın Habeşistan'a yerleşmesinin imparatorluk yolu açısından taşıdığı tehlikeleri dikkate aldığından, İtalya'nın 1915 Kasım'ında zorlama tedbirlerine katılan devletleri tehdit etmesi üzerine, Aralık ayında İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'ye askeri güvence verdi. İspanya dışındaki devletler 1936 Ocağı'nda bu güvenceyi kabul ettiklerini açıkladılar. İngiltere'nin verdiği güvenceye göre zorlama tedbirlerine katılmalarından dolayı bu devletler İtalya'nın saldırısına uğrarlarsa İngiltere kendilerine askeri yardımda bulunacaktı. Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan da buna karşılık olarak İngiltere'ye aynı güvenceyi verdiler. İtalya'nın Akdeniz'de yarattığı tehdit karşısında ortaya çıkan bu güvenceler sistemine siyasi tarihte Akdeniz Paktı ya da Akdeniz İttifakı adı verilir. Akdeniz Paktı ile Türkiye, İtalyan tehdidi karşısında güvenliğini sağlaması açısından İngiltere'ye dayanmaya başlamıştır. Bu Türkiye'nin İngiltere ile ilişkilerinde bir dönüm noktası sayılabilir. İki devlet arasında bu yakınlaşma 3 yıl sonra yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde bir ittifaka kadar varacaktır. C. Montreux. Türk Boğazlarından geçişi ve bölgenin güvenliğini düzenleyen Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, 1923'te imzalanan Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'nin yerini almıştır. Sözleşmenin iki önemli özelliği vardır. Birincisi, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına Lozan'dan daha çok cevap vermektedir. İkincisi, Karadeniz'de kıyısı bulunan devletlerin, Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan, doğal olarak sahip olmaları gereken üstün haklarla kıyısı bulunmayan devletlerin sınırlı olan hakları arasında daha iyi bir denge kurmuştur. Bunun içinde hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. Lozan Boğazlar Sözleşmesi, Boğazlar bölgesini silahtan arındırmış ve Boğazlardan geçişi denetlemek üzere bir uluslararası Boğazlar Komisyonu kurmuştu. Türkiye'nin böylesine olumsuz bir sözleşmeyi 1923'te kabul etmesinin nedeni, o günkü koşullar altında başkaca bir çare bulamaması ve Milletler Cemiyeti'nin uluslararası barış ve güvenliği koruyacağı umudunu taşımasındandı. Ancak daha önce görüldüğü gibi, Milletler Cemiyeti kendine bağlanan umutları çok kısa bir süre içinde tümüyle söndürdü. Bunun üzerine Türk hükümeti, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin günün koşullarına uydurulması ve Türkiye'nin güvenliğinin tam olarak sağlanması gerekçeleriyle yeni bir uluslararası konferansın toplanmasını ve sözleşmenin değiştirilmesini her fırsatta öne sürmeye başladı. Bu sırada uluslararası ortamda böyle bir revizyon için uygun görünüyordu. Akdeniz'e iniş yollarının güvenliği açısından İngiltere'nin Boğazlar'da Türk egemenliğine karşı çıkmayacağı açıktı. Sovyetler Birliği hem Türkiye ile iyi ilişkiler içinde bulunuyor, hem de Lozan'da Karadeniz'e kıyısı olan devletlere tanınan hakları artırmak istiyordu. Üstelik Türkiye değişiklik girişimi ile ilgili görüşlerini sürekli Sovyetler Birliği'ne iletmekte ve onun da görüşünü almaktaydı. Fransa en çok itiraz edecek devlet gibi görünüyorsa da 1935 yılında Sovyetler Birliği ile bir ittifak imzalamış olduğundan bu devlete ters düşmek istemezdi. Ayrıca bu devletin asıl üzerine düştüğü Almanya'nın Avrupa'daki olup bittileriydi. Balkan Antantı dolayısıyla Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya'nın Türkiye'nin bu mantıklı isteğine karşı çıkmaları pek mümkün değildi. Asıl itirazda bulunacak devlet Bulgaristan'dı ama o da Nüli Barış Antlaşması'nın kendi lehine değiştirilebilmesi için Boğazlar rejimindeki değişikliği örnek olarak kullanabileceği düşüncesindeydi. Japonya'ya gelince bu devlet uzak doğuda genişlemek emelindeydi ve Avrupa sorunlarıyla yakından ilgilenmiyordu. Değişikliğe karşı çıkacak tek devlet İtalya kalmıştı. Bütün bunların yanında Türkiye'nin Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmesindeki başarısının temel nedeni, karma karışık bir uluslararası ortamda devletlerin oldu bittiler ve silahlar kullanarak ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek istedikleri bir zamanda, Türkiye'nin karşılıklı müzakerelerle, uluslararası bir konferansla ve barışçı bir biçimde kendisine yapılan bir haksızlığı değiştirmek istemesidir. Bu olağanüstü değişik sese Avrupa devletlerinin kulaklarını tıkaması söz konusu olamazdı. İsviçre'nin Montreux kentinde İtalya'nın dışında 9 devletin katılmasıyla 22 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar yapılan toplantının sonunda 20 Temmuz 1936 tarihinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçeceklerdi. Savaş durumunda Türkiye Savaşkan ise Türkiye boğazlarda gerekli gördüğü, istediği tedbiri alabilecek, su yolunu istediğini açıp istediğine kapatabilecektir. Bu durum doğal sayıldığından Montreux bu konuyu işlememektedir. Asıl önemli olan barış zamanında ya da savaş zamanında, Türkiye tarafsız ise savaş gemilerinin boğazlardan nasıl geçecekleriydi. Barış zamanında devletlerin boğazlardan geçirebilecekleri gemi sayısı ve tonilatosu konusunda Montreux Karadeniz'e kıyısı olan devletlere daha geniş haklar tanımış bulunmakta, kıyısı olmayan devletlerin geçirebilecekleri savaş gemisi sayısını ve Karadeniz'de kalacakları süreyi kısıtlamaktadır. Savaş durumunda Türkiye tarafsız ise savaşan devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasaklanıyordu. Ayrıca Türkiye kendisini yakın bir savaş tehlikesi karşısında görürse savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi Türkiye'nin tercihine bırakılmaktaydı. Son olarak Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor ve boğazlar Türkiye'nin mutlak egemenliğine bırakılıyordu. Yani Türkiye boğazlar bölgesini yeniden silahlandırabilecekti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin boğazlarda mutlak üstünlüğe sahip olması yalnız Türkiye'nin güvenliğini sağlamış değildir. Aynı zamanda Türk dış politikasının temel eğilimlerini de etkilemiştir. Bölgesel devletlerin en güzel tanımı bu devletlerin çıkarlarının da bölgesel nitelikte olmasıdır. Ancak büyük devletler dünya çapında çıkarlara sahip olabilirler. İşte Türkiye gibi temelde bölgesel nitelikte bir devletin dünyanın en önemli stratejik su yollarından birine egemen olması, bu devletin bir bölgesel devletin ötesinde öneme sahip olmasını gerektirmiştir. Boğazlar Türkiye'yi global gelişmeleri etkileyebilecek ve yeryüzünün neresinde olursa olsun olumsuz gelişmelerden de etkilenebilecek duruma getirmektedir. Bu özelliğin Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra izlediği dış politikaya etkileri ileride ele alınacaktır. Ç. Sadabat Paktı. Türkiye'nin girişimi üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da imzalanan Sadabat Paktı, Balkan Paktı gibi bir ittifak antlaşması değildir. Orta Doğu bölgesinde saldırgana karşı caydırıcı bir etki yapmak amacını taşımaktaydı. Türkiye, İtalya'nın Balkanlarda ve Doğu Akdeniz'de yayılma emellerinden endişelenmekteydi. 1934 yılında Balkan Paktı ile Balkanlarda güvenlik iyi kötü sağlanmıştı. Ama İtalya'nın Doğu Akdeniz'e yönelttiği tehdide karşı bölge devletleri herhangi bir harekette bulunmamışlardı. 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'a saldırısı, Türkiye'nin endişelerinin ne kadar yerinde olduğunu göstermişti. Türkiye kadar öteki Orta Doğu devletleri de sıranın kendilerine gelmesinden korkmaya başladılar. Üstelik dört devlette sömürgecilik ve emperyalizme karşı benzer duygular besliyorlardı. Sonunda bu dört devlet arasında Sadabat Paktı imzalandı. Pakta göre taraflar birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklar, sınırlarının dokunulmazlığına saygı gösterecekler, birbirlerine karşı savaşmayacaklar. Barışın tehlikeye girmesi durumunda danışma toplantıları yapacaklar ve birbirlerine karşı kışkırtma ve gizli örgütlere olanak bırakmayacaklardı. Taraflardan hiçbiri paktan ayrılma müracaatı yapmadığına göre bugün de hukuken Sadabat Paktı'nın yürürlükte olduğundan söz edilebilir. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede SENTO örgütünün kurulması, 1979 yılında Afganistan'da komünist bir rejimin iktidara gelmesi, 1980'lerin İran-Irak Savaşı ve Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra paktın herhangi bir anlamı kalmış değildir. D. Türk-İngiliz-Fransız İttifakı. Türkiye'yi İngiltere ve Fransa ile bir ittifak imzalamaya iten gelişmeler, İtalya'nın 1939 Nisan'ında Arnavutluğu işgal ederek Türkiye'nin güvenlik bölgesine ayak basmasıyla başlar. Türkiye, İtalya'nın işgali üzerine Batılı devletlerle Sovyetler Birliği arasında sürdürülen barış cephesi görüşmelerine katılmak istedi. Görüşmelere katılanlardan olumlu cevap alması üzerine 15 Nisan'da başlayan müzakereler 12 Mayıs 1939'da İngiltere ile Türkiye arasında Türkiye'yi barış cephesine bağlayan bir deklarasyon yayınlanmasıyla sonuçlandı. Buna göre iki devlet aralarında ulusal güvenlikleri açısından bir ittifak antlaşması imzalayacaklarını açıklıyorlardı. 1939 yılına kadar Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iyileşmesini önleyen Hatay sorunu çevresindeki gelişmeler sonuçlanmadığı için Fransa ile aynı nitelikte bir deklarasyon ancak 23 Haziran 1939'da yayımlanabilmiştir. 19 Ekim 1939'da imzalanan Türk-İngiliz-Fransız İttifakı'nın önemli maddeleri şunlardır. İ. Bir Avrupa devletinin saldırısıyla başlayan ve İngiltere ile Fransa'nın katılacakları savaş, Akdeniz'e intikal ettiği takdirde, yani İtalya'nın savaşa girmesi durumunda, Türkiye müttefiklerine yardım edecekti. İ. İngiltere ile Fransa, Türkiye bir Avrupa devletinin saldırısına uğradığı takdirde bu devlete yardım edeceklerdi. İ. Türkiye, Romanya ve Yunanistan'a verdikleri güvencenin yerine getirilmesinde İngiltere ve Fransa'ya yardım edecekti. İ ve müttefikleri Türkiye'ye silah yardımı yapacaklardı. Ve bunların dışında Türkiye, antlaşmaya ek 2 numaralı protokolle, antlaşmadan doğan taahhütlerin kendisini Sovyetler Birliği ile savaşa sürüklemeyeceği hakkında bir ihtirazi kayıt koydu. Genel değerlendirme. Orta Doğu ülkelerinin hemen hemen tümü için 1. Dünya Savaşı bağımsızlığa giden yolu açmıştır. Türkiye gibi bazı ülkeler bağımsızlığını hemen alacak, Arap devletlerinin çoğu bir süre daha yabancı egemenlik altında kalacak, İran gibileri ise sözde bir bağımsızlık statüsü altında bir süre daha parçalanmış biçimde varlığını sürdürecektir. Ancak ulusal bağımsızlığın hiç olmazsa düşünce olarak yeryüzünün dört köşesine yayıldığı bir dönemde, çoğu Asya-Afrika ülkesinin hala yabancı denetim altında yaşaması, bu ülkelerde Batı karşıtı duyguları çok köklü hale getirecektir. Bu bakımdan bu ülkeler arasında Türkiye'nin Batı ile benzersiz sıkı ilişkiler içine girmesinin bir nedenini, ülkenin uzun süre yabancı denetim altında kalmadan hemen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanmasında aramak gerekir. Orta Doğu ülkelerinin siyasal statüleri ne olursa olsun, 1. Dünya Savaşı yepyeni bir dönemi ve geriye çevrilemeyecek bir bağımsızlık sürecini başlatmış sayılabilir. Birincisinden çok daha zorlu geçecek olan 2. Dünya Savaşı, Avrupa'nın hala sömürgecilik geleneğini sürdüren büyük devletlerini daha da zayıflatınca, Orta Doğu'nun yabancı denetim altında bulunan ülkeleri de teker teker uluslararası sistemde hükümran birimler olarak yerlerini alacaklardır. Doğal olarak bağımsızlık ve ülkeler açısından karşılaşılan siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların hepsini çözmüş değildir. Zaten bugünün siyasal tarihi de büyük ölçüde 1990'lara kadar kendilerine Üçüncü dünya denen bu gelişmekte olan ülkelerin iç ve dış sorunlarını çözme mücadelelerinin ve bu süreç içinde ortaya çıkan çatışmaların öyküsüdür. İkinci bölüm. İkinci Dünya Savaşı. 1. Birinci Dünya Savaşı'ndan farkları ve benzerlikleri. Birinci Dünya Savaşı'ndan farkları. İnsanoğlu 20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük savaş gördü. Adı daha sonra Dünya Savaşı olmuşsa da birincisi tam bir Avrupa Savaşı'dır. İkincisi ise yeryüzünün globalleşmesi süreci içinde dünyanın tüm köşelerine yayılmıştır. Bir tarih görüşüne göre iki savaş birbirinden nitelik olarak farklıdır. Nedenleri, gelişmeleri, nitelikleri ve sonuçları büyük farklar gösterir. Başka bir tarih görüşüne göre aslında iki savaş bir bütünün parçalarıdır. Ayırıcı özellikleri az, benzerlikleri ise çoktur. Burada her iki görüşü de ele alarak iki savaş arasındaki farkları ve benzerlikleri incelemek konuyu açıklığa kavuşturmada yararlı olacaktır. 1. Nitelik açısından. Birinci Dünya Savaşı hemen hemen aynı yerde ve aynı biçimde yürütülen bir savaştı. Savaşanlar savaşın kaderinin Flander düzlüklerinde ve Kuzeydoğu Fransa'da çözüleceğini biliyorlardı. Öyle de oldu. Öteki bölgelerdeki savaşlar denizde, Osmanlı Devleti'nde, Doğu Avrupa'da ve İtalyan cephelerinde, Fransa'da uzadıkça uzayan savaşın çevresel nitelikteki uzantılarıydı. Savaşın yöntemi de değişmedi. Savaşın sonuna doğru tank önem kazanmışsa da zafer Napolyon ve hatta Roma döneminden beri pek değişmeyen kitlesel piyade saldırıları ile elde edildi. İkinci Dünya Savaşı ise sürekli nitelik değiştirdi. Savaşın sonunu belirleyecek mücadelenin Stalingrad'da, Midway'de ya da El Alamein'de olacağını kimse önceden kestiremedi. Bu arada silahlarda değişikliğe uğradı. Uçak gemileri büyük zırhlıları gölgede bıraktı. Kitle halinde havadan bombardımanın çok etkili olacağı sanılırken savaşın sonlarına doğru etkisi azaldı. Çıkartma araçları GMC, CEMSE ve CIP gibi araçların etkileri büyük oldu. Tankın savaştaki etkinliği tartışılmazdı. Ancak tank karşıtı silahların ortaya çıkmasıyla önde piyadenin ve onun arkasında tankın gideceğini çok az kişi öngörmüştü. Savaş Pasifik bölgesinde iki atom bombasının patlamasıyla bitti. Savaştan önce nükleer füzyonun uygulamada kullanılabileceğini Amerikalılar dahil kimse kestirememişti. Birinci Dünya Savaşı'nın niteliğini açıklamak göreli olarak kolaydı. İki ittifak ya da iki blok arasında bir çatışmaydı ve savaş sanki tek bir toplumun içinde yapılan bir iç savaştı. Savaşanların benzer ekonomik, toplumsal ve siyasal yapıları vardı ve hemen hemen hepsi kapitalistti. Amaçsa yeryüzü egemenliği değil, Alman ulusal birliğinin kurulmasıyla bozulan güç dengesinin düzeltilmesi ve Avrupa uyumunun canlandırılmasıydı. Birinci Dünya Savaşı kitlelerin savaşıydı. Bu milyonlarca insanın savaşkan duruma gelmesi anlamında doğrudur. Ama cephe ile ev yine de birbirinden uzaktı. Siviller yaşam biçimlerinden çok işlerini değiştiriyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise herkes savaşın içine girdi ve hedef gözetmeksizin havadan bombardımanın sonucu olarak cephe ile ev arasındaki ayrım tümüyle ortadan kalktı. Hava saldırılarına karşı tedbir almak için kurulan sivil savunma örgütlerinde görev yapan biri, silahlı kuvvetlerde görev yapan bir askerden daha büyük tehlike altındaydı. 3. Savaşın Avrupa'da genişlemesi. Alman-Sovyet ilişkilerinin bozulmaya başlaması. 1940 yılında Fransa'nın üstesinden geldikten sonra Almanya için yenilmemiş iki büyük devlet kaldı: İngiltere ile Rusya. 1940 yılında Hitler'in bu durumu 130 yıl öncesinde Napolyon'unkine benzemektedir. O tarihlerde Napolyon'un karşısında da bu iki devlet ayakta duruyordu ve Napolyon Rusya ile geçici bir anlaşmaya varmıştı. Hitler de Rusya ile anlaşmıştı. Ancak yine Napolyon döneminde olduğu gibi 1940 yılının son aylarında durum değişti ve Hitler bu iki devletten birini mutlaka yenmesi gerektiğini anladı. Kara devleti olduğu için Napolyon Rusya'ya saldırmıştı. Hitler de aynı biçimde hareket etti. Almanya batıda Fransa'yı dize getirirken Sovyetler de Baltık ülkelerini ilhak ediyordu. 1940 yazında ise Romanya ile meşgul olmaya başlamıştı. Bir ultimatumla eline geçirmek için fırsat beklediği Besarabya ve Bukovina bölgelerini ilhak etti. İşin aslına bakılırsa Sovyetlerin Almanya ile yaptığı gizli protokolde Baltık devletleri, Finlandiya ve Besarabya'nın Rus etki alanı içine girmesi üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Buraları ilhak etmekle Sovyetler Birliği protokole aykırı hareket etmiyordu. Ancak Sovyetler Almanya için çok hassas bir bölge olan Balkanlara el atınca Almanya kuşkulandı. Ayrıca Almanya sürekli savaşırken Rusya silah kullanmadan parsa toplamakta, savaşmadığı için de güçlenmekte ve hazırlanmaktaydı. Bu yüzden Hitler'e göre Rusya'nın niyetleri anlaşılmalı ve bu devletle vakit geçmeden hesaplaşılmalıydı. 17 Ekim 1940'ta Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov Berlin'e davet edilerek Hitler ile görüştürüldü. Bu görüşme bir bakıma Napolyon ile Rus Çarı arasında yapılan 1807 Tilsit görüşmesine benzer. Hitler'i Napolyon, Stalin'in temsilcisi Molotov'u da Rus Çarı yerine koyarsak 1940 görüşmesi Tilsit görüşmesinin ham madde ihtiyaçlarını uluslararası ticarete konan engeller yüzünden normal ticaretle sağlayamıyorlardı. Yani iki devlet de öteki büyük devletler gibi kendi ekonomik imparatorluklarını kurmak durumundaydı. Japonya en basit yolu seçerek askeri gücünü önce Mançurya sonra da Çin kıyılarına doğru genişletti. 1930'larda hala Versailles zincirleri ile bağlı bulunan Almanya için bu uluslararası ekonomik bunalımdan kolay çıkış yolu yoktu. İşte 2. Dünya Savaşı öncesi yıllarının temelinde yatan çelişki buradadır. 3. İdeolojik açıdan. 1917 Bolşevik devrimi, Avrupa'yı 16. yüzyıldaki reformasyon ve 18. yüzyıldaki Fransız devriminden çok daha köklü bir biçimde bölmüştü. Marksist doktrine sahip ve dünya devrimine bağlı Sovyetler Birliği, şu ya da bu biçimde kapitalist dünyayı tehdit eder görünüyordu. Kapitalist dünya Sovyetleri boykot ederek ve hatta askeri müdahale ile rejimi yıkmaya çalışarak karşılık verdi. Sovyetler Birliği 1920'lerde bu müdahalenin süreceğine ve gelecek savaşta kapitalist devletlerin işçi devletine karşı birleşeceğine inanmaktaydı. Bu anlatılanlar gerçekleşmedi ama karşılıklı kuşkular sürdü. Hitler'in komünizme karşı bir panzehir olduğu inancı, Batılılarca Almanya'ya daha az kuşku ile bakılmasına ve daha çok ödün verilmesine yol açtı. Önceleri Avrupa ve Uzak Doğu'da büyük bir güç olan Sovyet Rusya, artık öyle değerlendirilmemeye ve diplomatik hesaplara ciddi bir biçimde alınmamaya başlandı. 1930'larda bu Bolşevizm karşıtlığı, Avrupa uygarlığında başka bir bölünmeyle ikinci plana atıldı. Demokrasi ile faşizm. Benito Mussolini, İtalya'da faşizmi kurduğu zaman solcular dışında kimse telaşa kapılmadı. Tam aksine İtalya'nın Bolşevizmden kurtulduğuna inanıldı. Saygıdeğer bir devlet adamı gibi görülerek kendisiyle ciddi diplomatik görüşmelerde bulunuldu ve 1935 yılına kadar Stresa'da ortak güvenliğin şampiyonu olarak tanındı. Ancak Almanya'da nasyonal sosyalizm çok daha değişik boyutlarda bir tehditti. Nazi barbarlığı, siyasal parti ve sendikaların kapatılması, özgürlüklerin yok edilmesi ve Yahudilere karşı açılan acımasız kampanya ile Avrupa uygarlığının uzun geçmişi ve köklü ülkeleri reddedilmekteydi. İkinci Dünya Savaşı tıpkı birincisi gibi görünürde egemen devletler arasında oldu. Katıksız bir yurtseverlik birçok kimse için asıl ve en önemli güdüydü. Ayrıca bu hiç beklenmedik yerlerde ortaya çıktı. Sovyetler savaştan önce faşizme karşı ortak hareket çağrısının en hevesli taraftarıydı. Ama işgale uğradığında savaş büyük yurtseverlik savaşı, anavatan için büyük savaş biçimine dönüştü ve savaş süresince simgeleştirilen portre Lenin'inki değil, 18. yüzyılda Prusya, İsveç ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmış olan Çarlık Generali Savarov'unki idi. İkinci Dünya Savaşı aynı zamanda inançların da savaşı oldu. Almanlar bilinçli olarak nasyonal sosyalizm için savaşıyor ve Alman askeri zaferleri yalnız toprak getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Nazi ilkelerinin doğruluğunu da kanıtlıyordu. Almanların üstün ırk olduğu, öteki ırkların düşüklüğü ve kimilerinin de yok edilmesi gerektiği, Almanya'nın düşmanları ise belki de daha az bilinçli olarak Nazizmin savunduğu her şeye karşı savaştılar. Ulusal kurtuluş amacı ile başlayıp demokrasilerin yeniden kurulması amacına doğru ilerlediler. Savaş geliştikçe bu koalisyon basit insanlık amacı için mücadele verdi. Savaşın sonuna doğru amaç Almanya'nın koşulsuz teslimi ve savaşı o çok ender sona ulaştırmaktı. Haklı savaş. 4. Önderler açısından. İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü önderleri, Birinci Dünya Savaşı'ndakilerin aksine daha önce savaş tecrübesi geçirmişlerdi. Hitler ile Mussolini cephe askeriydiler. Churchill ile Roosevelt, Birinci Dünya Savaşı'nda yetkili görevdeydiler ve Churchill siperlerde de bulunmuştu. Stalin iç savaşta yüksek komuta heyetindeydi. Bunların hepsi savaştan anlıyorlardı ve harekatın nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağına karar veremiyorlardı. Kısaca İkinci Dünya Savaşı'nın devlet adamları zaferin kazanılması yolunda akılcı ilkelerle hareket etmiş sayılabilirler. İkinci Dünya Savaşı bir acımasızlığın ve yıkımın öyküsüdür. Ama birincisinden farklı olarak düzenli bir savaştır. Dört önderin bireysel karakterleri büyük farklılıklar gösteriyordu. Yüzeysel olarak bakılırsa Hitler en devrimcisiydi. Basma kalıpları bir yana iterek iyi ya da kötü yeryüzünü tepe taklak çevirmeye hazırdı ve aralarında en acımasız ve sert olanıydı. Churchill en eski kafalısı ve en insancıl olanıydı. Gerçekte ortadan kalkmış bulunan bir imparatorluğun görkemini yeniden yaşıyor ve çoğu kez duygusal davranıyordu. Stalin hiç kuşkusuz en tek yanlı ve dar düşüneniydi. Tek düşüncesi ülkesini olduğu gibi korumak ve diktatoryal gücünü arttırmaktı. Roosevelt ise en anlaşılmaz olanıydı. Pragmatizm, yüksek ülküler, günlük hesaplar ve uzun vadeli amaçlar kişiliğinde birbirine karışmıştı. Tüm bu farklılıklara rağmen dördünün de önemli bir ortak yönü vardı. Her biri kendi ülkelerinde eşsiz bir güce sahiptiler. Dört adam da iktidara değişik yollardan gelmişler ve güçlerini farklı uygulamışlarsa da kendilerine göre ulusal iradeyi temsil etmişler ve İkinci Dünya Savaşı'nın siyaset ve stratejisini saptamışlardır. Birinci Dünya Savaşı ile benzerlikleri. İki savaşı bir bütünün parçaları olarak gören tarihçilere göre aralarındaki büyük benzerlikler onların tek bir çatışma olduğunu vurgulamaktadır. Onlardan zaman olarak uzaklaştıkça ikisi birbirinin içine girmekte ve aynı mücadele olarak görülmektedirler. 1. Nitelik açısından. Her şeyden önce her ikisi de temelde Avrupa savaşlarıdır. İkincisi daha global görünmekte ise de her iki savaşta Avrupa'da başlamış, Avrupa'ya özgü düşünce ve amaçlarla yürütülmüştür. İki kanlı savaşa da kaynaklık yapan Avrupa, insanoğlunun tarihinde en çok savaşın yapıldığı ve militarizmin en güçlü olduğu kıtadır. Son 3000 yıllık süre içinde Batı uygarlığında ötekilere göre daha çok savaşa hazırlanılmış, daha çok ordu beslenmiş, daha çok savaş yapılmış, bu savaşlarda daha çok insan ölmüş, daha çok maddi yıkım gözlenmiş ve savaş sonucu daha çok hükümet düşürülüp kurulmuştur. Toplum bilimci Peter M. Sorokin, savaşların süresini, savaşan devletlerin kayıplarını, savaştan etkilenen öteki devletlerin sayısını, nüfusa göre savaşanların oranını hesaplayarak ve 15. yüzyılı 100 kabul ederek, savaşın yüzyıllar boyunca artan yoğunluğunu şu biçimde göstermektedir. 12. yüzyıl 18, 13. yüzyıl 24, 14. yüzyıl 60, 15. yüzyıl 100, 16. yüzyıl 180, 17. yüzyıl 500, 18. yüzyıl 370, 19. yüzyıl 120, 20. yüzyıl 3080. 20. yüzyıldaki bu korkunç ve akıl almaz artışta yalnızca iki büyük savaş, yani yüzyılın ilk yarısı hesaba katılmıştır. İşte savaşkan Avrupa'nın 20. yüzyıldaki savaş serüveni bu dünya savaşlarıyla sonuçlanmıştır. Bu durum her iki savaşında aynı mücadelenin birbirine bağlı parçaları olduğunu göstermektedir. Her iki savaşta genel savaşlardır ve savaşkanlar ellerinde olan tüm olanakları seferber etmişlerdir. Her ikisi de 19. yüzyıldakiler gibi yalnız sınırlardaki birliklerin değil, büyük kitlelerin savaşıdır. Savaş yalnız askeri güçleri değil, tüm ulusu, iş gücünü, endüstriyi ve hatta eğitim sistemi, sanatı ve edebiyatıyla tüm kültürü içeren bir olgu biçimine dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında iki dünya savaşı birbirinden kopuk iki ayrı mücadele olarak düşünülemez. İkisi de deyim yerinde ise bir kitabın iki bölümü, bir tiyatronun iki perdesi gibidirler. 1939 Eylül'ünde başlayan savaş tıpkı birincisi gibi bir Avrupa ve Kuzey Afrika Savaşı'ydı. 1941 sonunda ortaya çıkan Pasifik Savaşı, Hitler büyük bir düşüncesizlikle Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açmamış olsaydı, belki Avrupa Savaşı ile birleşmeyecekti bile. Üstelik her iki savaş, yani Avrupa ve Pasifik Savaşları birbirinden ayrı birer bütün olarak sürdürüldüler. O kadar ki Avrupa Savaşı Pasifik Savaşı'na hiç atıfta bulunulmadan yazılabilir ve bunun aksi de doğrudur. 2. Nedenler açısından. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda savaşan taraflar da hemen hemen aynıdır. Bir yanda Almanya ile iki müttefiki, öte yanda İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya. İki savaşta da yenik düşen devlet aynıdır, Almanya. İki savaş arasında nedenler açısından köklü bir bağ vardır. Almanya ikincisinde birincisinin sonunda kurtulmuş bulunan düzenlemeyi bozmak, müttefikler ise bu düzenlemeyi korumak için savaşmışlardır. Bir iki istisna dışında ikincisi birincisinin sınır düzenlemelerini korumuştur. Kısacası Birinci Dünya Savaşı Avrupa'nın yeniden kurulması, ikincisi ise bu yeniden kurulmuş bulunan Avrupa'nın sürdürülmesi için verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı temelde Almanya sorunu çevresinde dönmüştü. Karşısındakiler onun gücünü sınırlamak, Almanya ise ekonomik gücüne uygun bir siyasal üstünlük sağlamak için savaşmıştı. Ama savaş bu sorunu çözemedi. Tam aksine daha da ağırlaştırdı. Savaş sonunda Almanya birleşik, gururlu ve bir büyük devletin bütün kaynaklarına sahip olarak kaldı. 1919'un galip devletleri ek tedbirler almadıkça Almanya'ya konan sınırlamalar geçici nitelikte kalacaktı. Üstelik Avrupa güç dengesi de Almanya'nın lehine değişmişti. Savaştan önce 5 büyük devlet arasında 1 idi. Savaştan sonra 3 arasında 1 duruma geldi. Çünkü 1. savaşta Avusturya Macaristan belki Almanya'nın uydusu gibiydi. Ama doğuda Rusya ile batıda Fransa ve İngiltere önemli denge öğeleriydi. Şimdi Sovyetler Birliği Avrupa politikası dışına çıkmış ya da çıkarılmıştı. İtalya güçsüzdü. İngiltere yatıştırma peşinde olduğundan Almanya'yı dengeleyecek tek devlet kalmıştı, Fransa. 1945'te bu durum mantıksal sonucuna ulaştı ve 2. Dünya Savaşı birincisinin yarım bıraktığı işi tamamladı. Müttefikler, yani bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ile öte yanda Sovyetler Birliği, Almanya'yı yalnız yenmekle kalmamışlar, 1. savaştan aldıkları dersle onu işgal edip parçalamışlardır. Bir benzetme ile konuya açıklık getirmek gerekirse, Avrupa 19. yüzyılın ikinci yarısında yuttuğu Almanya lokmasını ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öğütebilmiştir. Ülkelerin her iki savaşa da çaresizlik içinde sürüklendikleri, çünkü yöneticilerin çatışmayı engelleyecek yüreklilik ve gücü göstermedikleri görüşü doğru olabilir. Kaiser ve Şansölyesi, Avusturya İmparatoru ve Dışişleri Bakanı, Çar ve çevresindekiler olayların denetimlerinden çıkmasına seyirci kaldılar. 1930'ların politikacıları da aynı seyirciliği sürdürdüler. Belki de 1930'ların politikacıları 1. Dünya Savaşı'ndan yanlış ders aldılar. Onlara göre 1914'te Sırbistan'ın feda edilmesi genel bir savaşı önleyebilirdi. Bu tekniği Münih'te uygulamaya çalışarak 1938'de Çekoslovakya'yı, Almanya'yı yatıştırmak için feda etmişlerse de başarılı sonuç alamadılar. Yatıştırma 1914'te belki başarılı olabilirdi. 1939'da ise olmadığı açık bir biçimde ortaya çıktı ve 2. Dünya Savaşı başladı. 3. Strateji ve silahlar açısından. 1. Dünya Savaşı yalnız iki savaş arası dönemin ulusal ve uluslararası politikasını değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın askeri stratejisini de belirlemiştir. 1914-1918 savaşının topyekun niteliği ve yıkıcılığı, Avrupa devletlerini iki savaş arası dönemde savaşa yol açacak çatışmalardan kaçınmaya, Çıkacaksa buna en son katılıp ilk darbenin yıkıcılığını atlatmaya itmiştir. Önce İngiltere, sonra Fransa ile Sovyetler Birliği'nin yatıştırma politikası izlemelerine, 1938 Münih düzenlemesine ve 1939 Alman-Sovyet saldırmazlık antlaşmasına yol açan nedenler arasında bu endişenin büyük payı vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın topyekun niteliğinin ve yıkıcılığının İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri strateji üzerindeki etkisine gelince, İkinci Savaş'ın ilk iki yılına bakarsak, çatışmanın birçok yönüyle topyekun bir nitelik göstermediğini anlarız. Gerçekte Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı endişelerin etkisiyle topyekun savaşın tam aksi bir durum vardır. Hitler'in askeri stratejisi olan Yıldırım Savaşı'nın Blitzkrieg amacı, gerçek bir total savaş başlamadan maddi olmaktan çok psikolojik araçlarla düşmanı şaşırtıp teslime zorlamaktı. İlginç olan nokta, bu stratejinin Birinci Dünya Savaşı'nın uçsuz bucaksız siperlerinde total savaşı 20 yıl önce yaşamış bulunan Batı Avrupa'da başarılı olmasıdır. Ama Hitler aynı başarıyı Doğu'da gösteremedi. Alman ordusu Stalingrad'da Hitler'in başından beri kaçındığı yıpratma savaşı içine çekildi. Sovyetlerin psikolojik dehşet yolu ile hemen teslim yoluna gitmemeleri Almanya'nın yenilgisini sağlayan önemli unsurlardan biridir. İki Dünya Savaşı da temelde aynı teknoloji, aynı silahlar ve malzeme ile yapılmıştır. İkisinde de bugün yabancısı olmadığımız ve 19. yüzyıla göre değişiklik gösteren silahlar kullanıldı. Yüzyılın başında İngiltere'de teknisyenler zırhlı bir traktör geliştirip adını tank koydular. 1916'da cephede ilk göründüğünde askerlerin güldüğü ve 1917'de geliştirilip savaşa hazır duruma getirilen bu silah, 1939-1945 savaşında savaş alanlarının en etkili araçlarından biri oldu. Birinci savaşın başlarında uçak yalnız bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktaydı. Savaşın sonuna doğru geliştirilip saldırı amacıyla havalandırıldı. Yüzyılın ortalarına doğru tüm insanlığa dehşet saçmaya başladı ve modern savaşın en kesin ve vazgeçilmez öğesi oldu. Bu koleksiyona denizaltı gibi bir araç da eklenince, 20. yüzyılın iki büyük savaşı tarihte ilk kez üç boyutlu bir nitelik kazandı. Kara ve deniz yüzeyi, denizin altı ve kara ile denizin üstü, önceki savaşların tümü yalnızca birinci özelliğe sahipti. Her iki savaşta yerel ve kısa olacaktı. Saraybosna'daki suikast yalnızca Avusturya ile Sırbistan arasında bir çatışma olarak kalacaktı. Ama domino etkisiyle denetimden çıkarak Avrupa çatışması biçimine dönüştü. Hiç kimse genel bir savaş istemiyordu ama kimse de bundan nasıl kaçınılacağını bilmiyordu. Bunun gibi 1939'da Hitler'in Polonya'daki Yıldırım Savaşı yerel bir çatışma olarak kalacaktı. Saldırmazlık paktı ile Sovyetler Birliği yansızlaştırılmıştı. İngiltere ile Fransa ise Polonya ve Doğu Avrupa'dan uzaktaydılar. Hiç kimse, hatta Avusturya ile Çekoslovakya'yı çatışmaya yol açmadan yutmuş olan Hitler bile genel bir savaş istemiyordu. 4. Sonuçlar açısından. Her iki savaşın ani sonuçları da benzerlik göstermektedir. Her ikisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü artmış, birincisinden sonra öteki devletlere kredi veren ülke, ikincisinden sonra süper devlet durumuna yükselmiştir. Her ikisinin sonunda da Almanya geçici olarak yıkılmış ve genel olarak yenik devletler bellerini doğrultmuşlardır. İngiltere ile Fransa birincisinin sonunda zayıflamışlar, İkincisinin sonunda ise tam anlamıyla tükenmişlerdir. Sovyetler Birliği 1917'de kurulmuş, 1945'te dünya çapında devlet durumuna gelmiştir. Her iki savaşta Avrupa ve genel olarak yeryüzünün ekonomik ve toplumsal düzenini sarsmıştır. Birincisinden sonra ilk uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyeti, ikincisinden sonra onun bir devamı sayılabilecek Birleşmiş Milletler kurulmuştur. İki Dünya Savaşı da 18. yüzyılın sonunda başlayan endüstriyel, siyasal, toplumsal ve entelektüel devrimlerin en yüksek noktasını oluştururlar. Bireyle devlet arasında yepyeni bir ilişki kurularak yurttaşlık anlayışı ile bireyin devlete bağlılığı güçlenmiştir. Artık devlet birkaç kişinin malı değildi ve hükümetler halkın adına hareket ediyorlardı. Ama buna karşılık devlet zorunlu askerlik sistemiyle tüm yurttaşların üzerinde denetim yetkisine de sahip olmuştu. Böylece savaş daha demokratik, ideolojik ve duygusal olmuş, örgütlenmede, seferberlikte, kapsam ve amaçta topyekun bir biçime dönüşmüştü. Her alanda üretim ve nüfusun artması ile savaş teknolojisinde ve silahlanmadaki gelişme, bu duygusallıkla birleşince her iki savaşta görülmemiş bir yıkıcılığı peşlerinde getirdiler. 2. Savaşın Avrupa'da başlaması. Polonya'nın işgali. Sovyetlerle yapılan saldırmazlık paktından sonra Hitler Polonya üzerindeki niyetlerini açığa vurdu. Nazilerin etkili oldukları Danzig bölgesinin, Gdansk, Almanya'ya verilmesi için baskıya başladı. Ayrıca bu yolla İngiltere ile Fransa'nın Polonya'ya verdikleri askeri güvencenin boş olduğunu göstermek ve bu iki devletin niyetlerinin ciddi olup olmadığını denemek istiyordu. 1 Eylül 1939 sabahı Almanya Polonya'ya saldırdı. 3 Eylül'de İngiltere ve aynı gün birkaç saat sonra Fransa Almanya'ya savaş ilan ettiler. Almanya'nın Polonya'ya saldırısında ne daha önce ultimatum verilmiş ne de savaş ilanı yapılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nı hala hatırlamakta olan kuşak savaşı coşkuyla karşılamadı ve sanki bürokratik bir gereklilik olarak kabul etti. Almanya'dan savaşa katılmak için yüklü bir ham madde ve savaş malzemesi isteyen Mussolini savaşa hemen girmedi. İşin aslına bakılırsa Hitler'in planlarında Polonya'ya saldırı yoktu. Kitabından öğrendiğimize göre öncelikle Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğü ortadan kaldırılacaktı ve orduları çok zayıf olan İngiltere ile İtalya buna ses çıkaramazlardı. Tıpkı Bismarck gibi iki cepheli savaş karabasanı altında Polonya ile 1934 yılında bir saldırmazlık paktı imza etmişti. Polonya Fransa düştükten sonra nasılsa bir Alman uydusu olacaktı. Halkı Alman olan Danzig, Versay Antlaşması ile serbest bir kent olmuştu ve Almanya ile Doğu Prusya'yı ayırıyordu. Hitler özellikle Alman generallerinin gözünde prestijini yükseltmek için Danzig'i eline geçirmek istedi. Polonya'nın ileride Sovyetlerden ele geçireceği Ukrayna'nın bir bölümü karşılığında bu duruma ses çıkarmayacağını sanıyordu. Ancak Polonya direndi. Bunun üzerine Hitler'in alışılmış belirsiz tehditleri İngiltere'de panik yarattı. 1939 yılının kışında Almanya batıda bir askeri harekatta bulunabilirdi. Bu durumda ise Polonya'nın doğuda ikinci cepheyi oluşturması gerekiyordu. İşte İngiltere'nin Polonya'ya verdiği 31 Mart askeri güvencesinin asıl nedeni buydu. Hitler savaş hazırlığı yaptığı haberini İngiltere'ye uçurmuştu ve tıpkı Çekoslovakya'da olduğu gibi İngiltere'nin Polonya'ya baskı yapmasını beklemekteydi. Ancak bir sonuç çıkmadı. Gerçekte İngiltere ile Fransa Polonya'ya yardım edemeyeceklerini biliyorlardı ve bu devletin kendiliğinden ödün vermesini bekliyorlardı. Verdikleri güvenceye ters olarak baskı yaparlarsa, Çekoslovakya olayından sonra zaten azalmış olan prestijleri sıfıra inecekti. Polonya ise Almanya karşısında gerilemedi. Verdiği ödünler sonucu Çekoslovakya'nın başına gelenleri çok yakından görmüştü. Son derece mekanize altı tümen birkaç hafta içinde Polonya'nın işini bitirdi. Alman tanklarına karşı Polonya süvarisi etkili olamadı. Sovyetler Birliği de 17 Eylül'de Doğu Polonya'yı işgal etti. Harekatın sonunda 1918 yılından önce Almanya'ya ait olan topraklar yeniden Almanya'ya katıldı. Sovyetler ise ülkenin doğu eyaletlerini ellerine geçirdiler. Geriye kalan toprakları ise doğrudan Alman yönetimi altına kondu. Böylece tarihi bir ders yeniden doğrulanmış oldu. Almanya ile Rusya'nın Polonya aleyhine anlaşmaları durumunda bu devlet bağımsızlığını koruyamamaktadır. Polonya savaşı sürerken Fransa Maginot hattını güçlendiriyor ve Alman cephesine ufak saldırılarla yetiniyordu. Bu hareketsizliğin nedeni Fransa'nın büyük çaplı bir saldırı için genel seferberliğin bitmesini beklemesiydi. Ancak genel seferberliğin sağlandığı gün Polonya'nın işgali de bitmiş bulunuyordu. Dolayısıyla Almanya kuvvetlerinin bölüneceği iki cepheli bir savaş durumunda kalmadı. İşin aslına bakılırsa kağıt üzerinde Fransa'nın silah ve birlik sayısı açısından Almanya'ya büyük üstünlüğü vardı. Ancak bu birlikleri Alman cephesinde toplamamış, bir kısmını öteki cephelere yaymıştı. Yaygın olan kanının aksine ve İngiliz tarihçisi A.J.P. Taylor'a göre Polonya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın savaş malzemesi hemen hemen tükenmişti ve Fransa genel bir saldırıya geçmiş olsaydı Almanya'nın uzun süre dayanacak askeri gücünün kalmadığını görecekti. Bu da Hitler'in büyük ve uzun süreli bir savaş için hazırlanmadığını göstermektedir. Ufak bir ihtiyat payıyla harekete geçiyor, az bedelle ani zaferler kazanmaya bel bağlıyordu. Ancak Batı cephesindeki hareketsizliğin İngiltere ve Fransa açısından bir mantığı da vardı. Çünkü düşüncelerine göre zaman onlardan yanaydı. Nazilerin ekonomik sistemi son nefesindeydi. Her şey silahlanma uğruna harcanmıştı ve ham madde sıkıntısı başlayacaktı. Bu düşüncelerle Almanya'ya karşı karadan ve denizden sıkı bir abluka uygulamaya başladılar. Yapılacak en akıllıca şey savunmada kalıp ablukayı sürdürmekti. Bu görüşler tümüyle yanlıştı. Almanya halkının yaşama düzeyini düşünmeden silahlanmıştı ve kısa sürede beslenme sıkıntısı çekecek durumda değildi. Savaş sonrasında açıklanan belgelerden İngiltere'nin Alman silah harcamalarını iki kat abartmış olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce de belirtildiği gibi Hitler sınırsız silahlanma peşinde koşmuyor. Hemen kullanılabilecek kadar silah istiyordu. Ayrıca abluka da işe yaramadı. Bir kere İtalya'dan gelecek malların denetlenmesi zordu. Hele Sovyetler Birliği'nden Almanya'ya geçecek ham madde hiç denetlenemezdi. Sovyet-Fin Savaşı ve İskandinavya gelişmeleri. İngiltere ile Fransa uyguladıkları ablukanın verdiği rahatlıkla Batı cephesinde hareketsiz dururlarken Polonya'nın işi bitirilmiş ve Sovyetler Birliği de yeni serüvenler peşinde koşmaya başlamıştı. Sovyet hükümeti Baltık ülkeleri hükümetlerine birer nota göndererek bu ülkelerde Sovyetler Birliği'ne dost hükümetlerin kurulmasını istedi. O günkü koşullar altında Baltık devletlerinin bu isteği reddetmelerine olanak yoktu. Ancak Sovyetler daha da ileri giderek bu hükümetleri kendileri dikte ettiler ve sonra da baskı altında tuttukları hükümetlerin Sovyetler Birliği'ne katılma isteklerini kabul ettiler. 3. kaset 1. yüzün sonu.